Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Mordat 1401, Hicri Kameri 14 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimli 12 Ağustos 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Umut Işığı ve Nura Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Filistin direniş gruplarının terör rejimi İsrail'in yenilgiye uğratılacağını gösterdiğini söyledi. İran Meclis Araştırma Merkezi, Siyonist rejim İsrail'in maceralarının bedelini çok ağır ödeyeceğini bildirdi. İran, Hayyam uydusunun 3 versiyonu daha üretecek. Türkiye Enerji Bakanı Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını bildirdi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şeyh Rahimullah öldürüldü, saldırıya IŞİD üstlendi. Avrupa ve dünya genelinde maymun çiçeği vakası giderek artıyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterine mektubuna verdiği yanıtta, direnişin her bir bölümünün tek başına düşmanın burnunu yere sürebileceğini kanıtladığını vurguladı. Ayetullah Hamenei, İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihale'nin mektubuna verdiği yanıtta, İslami Cihad'ın cesurca direnişinin bu hareketin direnişteki konumunu yükselttiğini ve Siyonist rejimin hilesini etkisizleştirip burnunu yere sürdüğüne temasla tüm Filistinli gruplar arasında bütünlüğün korunmasına vurgu yaptı. Ayetullah Hamenei gasp düşmanın zayıflamakta olurken Filistin direnişinin güçlenmekte olduğuna temasla Ziyad Nihal'e hitaben siz Gazze'de direnişi batı yakaya bağladınız ifadesini kullanarak diğer direniş gruplarının İslami cihada destek vererek Filistin milletinin cihat bütünlüğünü düşmana gösterdiğini vurguladı.
İSEKO Ulusal Komisyonu Filistinli çocukların terörist İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini kınadı. Siyonist rejim ordusunun geçtiğimiz cuma akşamına itibaren Gazze şeridinin farklı bölgelerine hava ve topçu saldırılarına başladı. Bu barbar saldırılar sonucunda 15'i çocuk, ikisi kadın, en az 45 Filistinli sivil şehit oldu. Saldırıda 96 çocuk, 30'u kadın ve 12'si yaşlı olmak üzere 360'dan fazla Filistinli sivil ise yaralandı. İran Pres Ajansı'nın verdiği habere göre İSECO Ulusal Komiser'in yaptığı duyuruda şöyle dedi. İsrail rejimi vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kez Muharrem'in ilk 10 gününde ve Kerbela şehitliğinin yıl dönümüyle aynı zamanda mazlum ve masum Filistin çocukların kanını acımasızca akıttı. İSECO terör rejiminin bu cinayetlerini kınarken bütün uluslararası kurum ve kuruluşlardan, özellikle hukuk çevreleri ve insan haklarını savunanlardan terör rejimi İsrail'in cinayetleri karşısında sessiz kalmamalarını, görevlerini yerine getirmelerini istedi.
İran Meclis Araştırma Merkezi yayınladığı raporda işgal altındaki topraklara 700'den fazla roket atılması Siyonistlere bundan böyle her türlü macerasının bedelini daha ağır ödeyeceğini gösteriyor dedi. İran Meclisi Araştırma Merkezi'nin halkla ilişkiler raporuna göre Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yeni cinayetleri, nedenleri ve sonuçları başlıklı bir raporda bu rejimin yetkililerinin savaşın devamını araması pek olası görünmüyor. Çünkü temelde Siyonistler direniş gruplarıyla uzun vadeli savaş yeteneklerini çoktan kaybettiler cümlesine yer verildi. Bu rapora göre direniş cephesinin füze gücünün artması ve gösterilmesi bölgedeki savaş denklemini değiştirmiştir. Meclis Araştırma Merkezi raporunda Gazze'nin yanı sıra direniş gruplarının da ezici tepkileri sürecinde Batı Şeria ve özellikle Cenin şehrinin başka bir Gazze'ye dönüşmesi, Filistin haritasını denizden nehre direnişin sıkı kontrolüne sokan eşi görülmemiş ve önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bu raporda Kudüs'ün işgalcisi rejimin son savaşının sonuçlarından birinin Gazze'deki direniş gruplarının füze gücünün gösterilmesi ve demir kubbe sisteminin etkinliğinin ve caydırıcı gücünün azalması olduğu belirtilirken bu gelecekte olası bir savaşta Siyonist rejimin için çok daha zor ve maliyetli olacağını gösteriyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'nın Siyonist rejim İsrail Büyükelçisi'nin Bosna'nın iç işlerine müdahalesine yönelik protestosuna destek verdi. Bosna Hersek Büyükelçiliğinden sorumlu olan Siyonist rejimin Arnavut'taki büyükelçisi birkaç gün önce bir açıklama yayınlayarak başkanlığındaki Hırvat Demokratik Topluluk Partisi'nin isteği üzerine Bosna Hersek'in seçim kanunundaki değişikliklere destek verdiğini bildirdi. Siyonist elçiliğin bu eylemi Bosna Hersek partileri ve halkının çoğunluğu tarafından protesto edildi. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bistra Turković Twitter'da bu açıklamaya tepki gösterdi ve Bosna Hersek vatandaşlarına etnik kökenleri sebebiyle ayrımcılık yapan seçim yasasının değiştirilmesine her türlü desteğin verildiğini yazdı. İran'ın Bosna Hersek Büyükelçiliği de Bosna Hersek Dışişleri Bakanı'nın tweetini yayınlarken Siyonist apartheid rejiminin Bosna Hersek'in siyasi geleceği hakkında yorum yapma yetkisine sahip olmadığını yazdı. İran'ın Saraybosna Büyükelçiliği'nin bu eylemi farklı ve yaygın tepkilerle karşılandı. Bosnalı vatanperestler İran Büyükelçiliği'nin Bosna'nın egemenliğine ve bütünlüğüne verdiği desteği takdir ettiler.
Kudüs'te işgalci rejim İsrail'e ait bir belediye otobüsünün kontrolünü kaybederek durağa daldı. Kazada ikisi çocuk, üç kişinin öldüğü bildirildi. Terör rejimi İsrail Acil Yardım Kuruluşu'ndan yapılan açıklamaya göre Kudüs merkezinin kuzeyinde Şamgar Caddesi'nde bir belediye otobüsü kontrolü kaybetti. Otobüsün durağa çarpması sonucu biri 3, diğeri 7 yaşında iki çocukla bir kadın hayatını kaybetti. Açıklamada kazada yaralanan biri ağır, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, ayrıca ekiplerin otobüsün altında kalan başka kişileri de kurtarmaya çalıştığı aktarıldı. Irkçı İsrail polisi trafik kazası olarak nitelendirdiği olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Belediye Otobüsleri Komitesi ise kazanın ardından yaptığı yazılı açıklamada kadrolarında 5000 şoför eksikliği bulunduğuna dikkat çekti. Açıklamada şoförlerin çok uzun süre araç kullandığı, çökme seviyesinde olduğu ve kötüleşen durum nedeniyle bir saatli bombaya dönüştüğü uyarısı yapıldı. Kudüs'te dün de bir belediye otobüsü yoldan çıkarak bir binaya girmiş, kazada 70 yaşında bir yolcu hayatını kaybetmişti.
İran Dışişleri Bakanı'nın ekonomi yardımcısı Mehdi Safer'i İran'dan Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Slovakya dahil olmak üzere Doğu bloku ülkelerine ihracat için iyi fırsatların olduğunu söyledi. Mehdi Safer'i dün Tahran'ın batısında yer alan Elburz eyaleti özel sektör aktivistleriyle bu eyaletin ticaret odasındaki toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımların bugünle sınırlı olmadığını, zira İran'da inkılabın zaferinden bu yana yani 40 yılı aşkın bir süredir düşmanlar tarafından yaptırımların çeşitli türlerde var olduğuna dikkat çekti ve mallarımızı belirli bir ülkeye ihraç etmeye odaklanmamalıyız. Bunun yerine Rusya'ya ihracat gibi diğer birçok ülkeyi ihraç etmede odaklanmalıyız ifadesini kullandı. Mehdi Safer'i şöyle dedi. Elektrik de dahil olmak üzere teknolojiler alanında Türkmenistan'da bir elektrik santrali kuruyoruz. Tüm ekipmanları İran'da üretiliyor ve Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Pakistan gibi ülkelerde bu altyapıyı oluşturma kabiliyetimiz var. İran'ın ilaç üretimindeki yeteneklerini olumlu değerlendiren Mehdi Safer'i şöyle dedi. Şu anda Hindistan'dan ilaç ve gıda endüstrileri için 150 milyon dolardan fazla kredi aldık ve bu miktar 500 milyon dolara kadar yükseltilebilir.
İran Enerji Bakanı Afganistan ziyaretinin kazanımlarına dair yaptığı açıklamada iki ülke arasında Afganistan'ın Hirmant Nehri'nden İran'a hakkı olan suyun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. İran Enerji Bakanı Alekber Mihrabian dün Afganistan'a yaptığı bir günlük ziyaretin kazanımlarına temasla bu ziyaret sırasında Afgan tarafı suyun akışının tuzlu bataklık Gudzere'ye yönlendirilmeyeceği ve suyun doğal yönünde İran'a doğru akacağı konusunda mutabık kaldı dedi. Mihrabian ayrıca şöyle dedi. 1972 antlaşmasıyla ilgili olarak Afgan tarafıyla görüştük. Son aylarda ve yıllarda iki ülke arasında en önemli sorun olan İran'ın hakkı olan suyun serbest bırakılması konusunda anlaştık. İran Enerji Bakanı Kemal Han Baraj bölgesinin güneyinde Gudzere adında bir bölge olduğuna dikkat çekerken Hirmant Baraj projesinde suyun o bölgeye yönlendirildiğini söyledi. Mehrabian Afganistan ziyaretinde ayrıca Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile de görüştü. Bu görüşmede taraflar 1972 tarihli Hilmant Anlaşması'nın uygulanması, İran'daki Afgan göçmenler ve iş adamlarının sorunları, iki ülke arasındaki kara sınırlar ve transit konularını ele aldı.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahodir Cehrumi, Kazakistan'ın Baykonur uzay üssüne fırlatılan ve Rusya ile ortak üretilen Hayyam uydu roketinin stabilizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Cehrumi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda uzaya başarılı bir şekilde fırlatılan Hayyam uydu roketinin 3 farklı versiyonun daha üretileceğini duyurdu. Hayyam uydu roketinin İran'a ait olduğunu vurgulayan Cehrumi, uydu roketi İranlı bilim insanları tarafından tasarlandı ve Rus şirketi tarafından üretildi ifadesini kullandı. Hayyam uydusu geçen salı günü Baykonur uzay üssünden fırlatılmıştı. İran'ın söz konusu uydusuyla 16 küçük Rus yapımı uydu da uzaya gönderildi. Hayyam uydusu İran tarafından tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi için kullanılacak.
TÜİK'in verilerine göre işsiz sayısı Haziran ayında geçen yıl aynı ayına göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 541 bin kişi olurken başka bir resmi kurum olan İşkur'a göre kayıtlı işsiz sayısı aynı dönemde 617 bin kişi artarak 3 milyon 568 bin kişiye yükseldi. İki resmi kurumun çelişkili verileri dikkat çekti. Türkiye'nin en kandırenk sorunlarından birisi şüphesiz işsizlik. Ve uygulanan borca ve ithalata dayalı politikalar sebebiyle ithalat üretiminde daha cazip hale getirilince bunun sonucu olarak işsiz sayısı da katlanarak arttı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Haziran 2022'ye ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu ülkenin enerji alanında Rusya yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarına katılmayacağını açıkladı. Fatih Dönmez, Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçi Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın bir kısmının ruble karşılığında da satın alabileceğini söyledi ama miktarını belirtmedi. Anadolu Ajansı'na konuşan Dönmez, Rusya ile doğalgaz ticaretinde ruble ödeme hakkında soruya şöyle cevap verdi. Ruble ile ticaret birkaç yıl öncesine gidiyor. Bu konjonktürde bu konu ciddi bir alternatif olarak öne çıktı. Ruble ile ödeme söz konusu olacak. Oran konusunda rakam telaffuz etmek istemiyoruz. Bunlar da önümüzdeki günlerde netleşecek konular. Ama iki lider de milli paralarla ticaret konusunda mutabık kaldılar.
Türkiye'de son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 şahıs yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürerken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 75'inin FETÖ, 28'inin PKK, KCK-YPG, birinin DHKPC ve birinin de DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılarını işgal olarak tanımlayan 308 imzacı arasında yer alan eski savaş pilotu Bahadır Altan, Nesrin Nas ve Ayşegül Deveceoğlu Altılı Masa'nın da Erdoğan'ın savaş politikalarında destek vererek suça ortak olduğunu söylediler. Türkiye'de 308 akademisyen, gazeteci, yazar ve oyuncudan Suriye'ye olası saldırılara tepki geldi. Olası Suriye operasyonuna karşı Altılı Masa'ya ve muhalefete çağrı yapan 308 isim, iktidarın savaş suçlarına ortak olmayın dedi.
Amerikan terörist askerleri bir kez daha Suriye petrolünü çalmaya çalıştı. Amerikan ordusu ve ona bağlı terör unsurları uzun süredir Suriye'nin kuzey ve doğusunda yasa dışı olarak varlığını sürdürmekte. Ülkenin petrol kaynaklarını ve buğdayını yağmalamanın yanı sıra Suriye halkı ve güçlerine karşı saldırılar gerçekleştirmektedir. Suriye resmi haber ajansı Sana, Perşembe gecesi yerel kaynaklardan alıntı yaparak Suriye'nin kuzey doğusundaki Haseke eyaletindeki El Arabiye çevresinde 60 araç, araba, tanker ve kamyonda Amerikan terörist askerlerinin Suriye petrolünü çaldığını ve yasa dışı El Velid geçişinden Kuzey Irak'ta Amerikan güçleri için naklettiğini bildirdi.
Lübnan Başbakanı Irak'ın Lübnan Elektrik Şirketi'ne bir yıl daha yakıt sağlamaya devam etmeyi kabul ettiğini duyurdu. Geçen yılın Şubat ayında Irak hükümeti Lübnan'a 1 milyon varil akaryakıt ve 500 bin varil ham petrolün %25 indirimli ihraç edilmesini onayladı ve Beyrut'a hesabı kapatması ve Lübnan'dan sağlık ve otel hizmetleri alması için 6 ay süre verdi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin dün ofisinden yapılan açıklamada Irak'ın Lübnan santrallerine ihtiyaç duyduğu akaryakın tedarik edileceği sözleşmeyi uzatmayı kabul ettiği bildirildi.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşhad, Perşembe gecesi Suudi koalisyonuna hitaben yaptığı konuşmada Yemenlilerin ülkelerini savunabilecek durumda olduklarını vurguladı. İran Press'e göre Mehdi el-Meşhad, Yemen'in askeri ilerlemelerine atıfta bulunarak yaptığı açıklamalarda Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkeyi yağmalamak isteyenleri pusuda beklediğini belirtti.
Taliban ve ona bağlı en etkili Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Taliban geçici hükümeti sözcülerinden Bilal Kerim'i Twitter hesabına yaptığı açıklamada Hakkani'nin bombalı saldırı sonucu öldürüldüğünü doğruladı. Sözcü saldırıyla ilgili daha fazla detay vermedi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı'nın açıklamasında ülkede faaliyet gösteren silah ihracat şirketi Teknosport'un 2021'de ve 2022'nin geride kalan dönem içinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat ihracat izni için başvuruda bulunmadığı kaydedildi.
Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran Serbest Güreş Milli Takımı 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Bu arada Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kıyafetlerle ilgili eleştiriler devam ediyor. Oyunların adının İslami değil, İslam ülkeleri şeklinde olması gerektiğini belirtenler, oyunların İslami olmadığını vurgulayarak sert tepki gösterdiler. Oyunlar başlamadan önce yapılan eleştiri merkezinde İslami oyunlar yerine İslam ülkeleri oyunları ifadesinin kullanılması gerektiği yönünde eleştiriler gelmişti. Gerekçe olarak da yapılan sporların tam anlamıyla İslami bir şekilde ortaya konulamayacağı ve İslami bir oyunmuş gibi bir algı oluşturacağı kaygısı gösterilmişti. Oyunlarda ortaya çıkan görüntüleri değerlendiren İslam hukukçusu İhsan Şenocak, bir ameliye her yönüyle Kur'an'a ve sünnete uygunsa İslami'dir. İslami hükümlerin yok sayıldığı bir etkinliğe İslami dayanışma oyunları adını vermek, ümmetin kızlarına yarı çıplak olmak İslam'a uygundur demektir. Yetkililer İslam'a uymayan oyunlardan İslam kelimesini çıkarmalıdır vurgusunda bulundu. Bu arada oyunları en çok eleştirenler arasında yer alan Abdurrahman Dilipak da bu oyunlara bu adı verenleri, bu oyunları bugüne denk getirenleri, bu oyunları bu şekilde sınıflandıranları Allah'a havale ediyorum ifadelerini kullandı. Araştırmacı yazar Serdar Arseven de sosyal medya hesabından oyunları sorguladı. Oyunlarda İslami olan ne sorusunu sordu. Öte yandan Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da etkinliklerde giyilen spor kıyafetlerini eleştirdi.
Ve son haberimiz, dünya genelinde maymun çiçeği virüsü bulaşan kişi sayısı 33 binden fazla kişi yükseldi. Dünya genelinde koronavirüsüne yakalanan kişi sayısı azalırken maymun çiçeği virüsünün yayılması tüm dünyayı endişelendirdi. Avrupa ülkelerinde tespit edilen maymun çiçeği vakası sayısının 17.509 olduğu bildirildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, muhterem dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'da demokrasinin durumu etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden geçen hafta başkanlığının en yoğun günlerine birinde 2 saate yakın Amerika'nın içinde ve dışında demokrasinin vahim durumuyla ilgili konuşan üniversitelerle bir araya geldi. 4 Ağustos sohbetinde tarihçiler, modern tarihin demokratik yönetim için en tehlikeli zamanlarından biri olarak günümüzü gösterdiler. Üniversiteler ve tarihçiler Amerika'nın karşı karşıya olduğu tehdidi ülkenin iç savaş öncesindeki tehdidiyle ve İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki faşizm yanlısı hareketlerin tehdidiyle mukayese ettiler. Bu tarihçiler 6 Ocak'ta Amerika'nın başkentine yapılan saldırı, bazı cumhuriyetçilerin özellikle de eski Amerikan Başkanı Trump'ın 2020 seçimlerinin sonuçlarını reddetmeye devam etmesi ve seçim inkarcılarının adayı olma çabaları gibi hususlara ve gelişmelere dikkat çektiler. Bu, Amerikan demokrasisinin kasvetli görünümü hakkında ilk kez ciddi uyarı sayılmaz. Temelde bu ülkede son birkaç yılda yaşanan gelişmelerin, yani Kasım 2020'de başkanlık seçimlerinin yapılması ve sonrasında yaşananların sonucu, Amerika'da demokrasinin var olduğu hayali fikri tamamen sorgulanmaya başlandı. Dönemin başkanı ve bu seçimde cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, demokrasinin en bariz sembollerinden biri olarak oy kullanma şekli ve seçim oylarının gerçekliği de dahil olmak üzere seçim sürecini ve doğruluğunu defalarca sorgulamıştır. Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı seçim kampanyası sırasında ve son olarak Amerikan seçimlerindeki yenilgiden sonra sadece sonucu sorgulamakta kalmadı. Yürütme organının başı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasinin varlığını açık yalan olarak nitelendirdi. Bir sonraki aşamada Trump taraftarlarını 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne saldırmaya teşvik etti. Aslında Amerika'da bir tür darbeyi hedeflemiş, birçok analiste göre bazı gelişmekte olan ya da bazı gelişmemiş olan ülkelerde demokrasi durumuna benzer bir durum yaratmıştır. Trump bu seçimde Amerikan seçim sistemini yozlaşmış ve yaygın bir sahtekarlık olarak adlandırarak eşi görülmemiş bir siyasi krize neden olmuştu.
Başta hükümet belgelerini imha edip Amerikan ulusal arşivlerine teslim etmemek kapsamındaki Trump'a yönelik birçok suçlama nedeniyle Amerikan Federal Polisi, Amerika tarihinde ilk kez bir Amerikan başkanının evini aradı ve onun Florida'daki kişisel villasını aradı. Bu arama ise bazı cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere destekçilerinin tepkisine yol açtı. Trump'ın baskın olarak tanımladığı federal memurlar tarafından evinin arandığını açıklamasının ardından aşırı sağcı sanal sayfalarda Amerika'nın her köşesinde silaha sarılma tehditleri ve talepleri arttı. Bu sert tepkiler arasında federal ajanlara yönelik tehditler ve hatta Amerikan başsavcısı Merrick Garland'a suikast bile yer alıyor. Christopher Wray FBI yöneticisi olarak federal polis memurları tarafından Trump'ın evinin aranmasının ardından kolluk kuvvetlerine yönelik tehditleri tehlikeli olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasinin temellerini sorgulayan bir diğer konu özellikle azınlıklar ve beyaz olmayanlar için oy hakkının mümkün olduğunca sınırlandırılmaya çalışılmasıdır. Siyahiler ve Latinler gibi ırksal azınlıklar için bu durum bir yüzleşme arenası haline gelmiştir. Son 1,5 yılda Cumhuriyetçi milletvekilleri oy kısıtlama yasa tasarısının onaylanmasını gündemlerine aldılar ve Texas gibi birçok eyalet meclislerinde istedikleri yasa tasarısını geçirmeyi başardılar. Amerikan Başkanı Joe Biden bu yasayı bariz bir ihlal olarak nitelendirdi ve insanların Amerika'da oy kullanma hakkını ve serbest seçimleri bastırma girişimi olarak değerlendirdi. Amerika şimdiye kadar dünyadaki liberal demokrasi sisteminin lideri olduğunu iddia ettiyse de son birkaç yıldaki gelişmeler bu ülkedeki demokrasinin ne kadar zor ve tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu konu öyle bir noktaya geldi ki Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bu konuda bir tehlike duyduğunu ilan etti. Harris, Aralık 2021 sonunda verdiği bir röportajda Amerika için en büyük ulusal güvenlik riski nedir sorusuna yanıt olarak şunları söyledi. Amerika'da demokrasinin zayıf hali ülke için bir güvenlik tehdididir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumu Suudi rejimi ve Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerlerinin Yemen'de çatışmaları etrafında. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a bağlı paralı milis grupları Yemen'in güney bölgelerinde birbirlerine girdi. Bu çatışmalarda onlarca kişi yaralandı ve öldürüldü. Yemen, 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi koalisyonunun saldırganlarına tanık oldu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu koalisyonun iki ana üyesi. Zamanla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de ayrı ayrı faaliyet gösterdiği ve bu ülkede daha fazla nüfuz için rekabet ettiği ortaya çıktı. Buna dayanarak Riyad ve Ebu Dabi kısa süre sonra Yemen'de bir anlaşmazlık yaşadı ve Suudi koalisyonu aslında çökmüş bir koalisyon haline geldi. Ve Suudi Arabistan tek başına Yemen'e karşı savaşı ilerletmeye başladı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin her birinin Yemen'de siyasi ve askeri güçleri içeren kendilerine bağımlı güçleri var. İstifa eden Yemen hükümetinin güçleri Suudi Arabistan tarafından destekleniyor ve Güney Geçiş Konseyi'nin ayrılıkçıları da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destek görüyor. Bugüne kadar Yemen'in güneyinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı paralı askerler arasında birçok çatışma yaşandı. Bu çatışmalar başkent Sana merkezli Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin muhalefet cephesinin tutarlı ve birleşik olmadığını, tek vücut bir muhalefete karşı karşıya olmadığını, kuzeyde ve Yemen'in başkentinde birlik ve beraberlik olduğu kadar bu ülkenin güneyinde aktif olan birçok aktör olduğunu özellikle Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkarlarını gözeten taraflar ve aktörler olduğunu fark etmesine neden oldu. Bu bağlamda Yemen'in Şeb ve vilayetinde son günlerde çatışmalar yaşandı. Bu vilayet Yemen'in Marib'den sonra ikinci petrol zengini ilidir. Bu vilayetin kıyıda olması ve bir petrol limanına sahip olması Yemen'in güneyindeki çatışan tarafların bu ili ve petrolünü ele geçirme hırsının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Yemen'in güneyindeki direniş hareketinin yetkililerinden biri olan Adel el-Hassani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şebva eyaletini kontrol etme girişiminin ardından geçtiğimiz günlerde şunları söyledi. Şebva, büyük servete sahip petrol zengini olduğundan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bu konu üzerinde yarışıyorlar. Şebva ve benzeri bölgeler hiç çatışma bölgeleri olmamalıdır. Etki, yatırım ve petrol alanları olarak görülüyorlar. Dolayısıyla son zamanlardaki çatışmalar Riyad ve Abu Dhabi ve paralı askerler arasındaki rekabetin devam ettiğini ve şimdi bu ülkeler ve paralı askerlerinin Yemen'in güneyinde ekonomik çıkarlar ve ayrıcalıklar için rekabet ettiğini ve bu rekabetin yeni çatışmalara yol açtığını gösteriyor. Bir diğer önemli konu ise Yemen'in güneyinde Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerlerinin Yemen'de geçtiğimiz Nisan ayından bu yana ateşkes sağlandığı bir sırada çatışmalarıdır. Suudiler ve Yemenliler geçen hafta üçüncü kez uzatılan Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda geçen Nisan ayında varılan iki aylık bir ateşkes anlaşmasına vardı. Ateşkesin sadece Suudiler ve Yemenliler arasındaki saldırıların ve askeri çatışmaların azalmasına neden olmadığı bir yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi rekabetin kızışmasına, Yemen'de daha fazla nüfuz kazanma etabına geçmesine ve diğer yandan da Yemen'in güneyinde daha fazla nüfuz kazanma çatışmalarına dönüştüğü. Bu bağlamda Abu Dhabi ve Riyad'ın paralı askerler arasında siyasi güç kazanmak için çatışma ve savaş devam ediyor. Aslında ateşkes, işgalciler ve paralı askerler için Yemen'in güneyindeki jeopolitik çıkarlarını sürdürmeleri için bir fırsat haline geldi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Murdat 1401, Hicri Kameri 14 Muharrem 1444 ve Miladi 12 Ağustos 2022 Cuma. ...126 yıl önce bugün, Hicri Şemsi 21 Murdat 1275 tarihinde Kacarlar döneminde inkılapçı ve mücahit olan Mirza Rıza Kirmani, müstebit ve zalim Kacar Şahı Nasreddin Şahı öldürmekten dolayı infaz edilip şehit düştü. Mirza Rıza Kirmani, İngiliz sömürgeciliğine karşı bir hareket olan Timbaku'nun ambargoya tabi tutulması hareketini başlatarak halkı tahrik edip kargaşa çıkarmaktan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edildi. Mirza Rıza Kirmani hapisten serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a gitti ve orada Seyit Cemalettin Esedabadi ile yakından tanıştı ve onun yarenlerinin safına katıldı. Mirza Rıza Kirmani, Hicri Şemsi 1275'te İstanbul'dan Tahran'a geldi ve İran'da yolsuzluğun kökeni sayılan Nasreddin Şah'ı ortadan kaldırmaya karar verdi. Mirza Rıza, Hicri Şemsi 13 Ordi 5 tarihinde Kacarlar silsilesinin müstebit şahı, Tahran'ın güneyindeki Rey kentindeki Hazreti Abdülazim'in Pak Türbesi'nde hedef alarak infaz etti. Mirza Rıza, hükümete bağlı memurların sorgulamasında gerçekleştirdiği bu inkılabi infazın asıl nedeninin ülkede istikrarsızlık ve kargaşa şartlarının hakim olması ve hükümdarların zulümleri ve baskıcı ortam ve toplumda fesat ve yolsuzlukların had safhaya ulaşması olduğunu vurguladı. ...181 yıl önce bugün Hicri kameri 14 Muharrem 1263'te İranlı ünlü bilim adamı ve muhaddis Seyyid Sadreddin Musevi Ameli İran'ın İsfahan kentinde vefat etti. Lübnan'ın Cemel Amil bölgesinde dünyaya gelen Ameli çocukken Irak'a gitti ve tahsilini bitirdikten sonra Irak'ın Necef Eşref dini ilimler havzasında araştırmaya başladı ve bir süre sonra fıkıh usulü ve hadis bilimlerinde büyük maharet kazandı. Bu Müslüman alim fıkıh ve fıkıh usulü dalında kitaplar kaleme aldı. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden örnekleri olan Nahif eseri Ameli tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Muharrem 1324'te önde gelen fakih ve müfessir Seyyid Ebu'l-Kasım Lahori vefat etti. Keşmir kentinde dünyaya gelen Lahori, Hindistan alimlerinden olmanın yanı sıra fakih, fazıl ve müfessir idi. ...150 yıl önce bugün 12 Ağustos 1872'de Alman oryantalist Ferdis Krenkow dünyaya geldi. Yok olmak üzere olan el yazması kitaplardan birçoğunu tahsih ve yayınlatan Krenkow'un Kur'an-ı Kerim okuması... ...onun İslam dininin hakkaniyetine vakıf olmasına neden oldu ve nihayet Müslüman oldu. ...67 yıl önce bugün 12 Ağustos 1955'te Amerikalı kimyacı James Beecher Sumner hayata veda etti. Sumner, canlılarda kimyasal etkileşimlerin hızını arttıran enzimlerin protein cinsinden olduğunu keşfetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kulislerde dikkat çeken iddia. Erdoğan, Soylu'yu görevden almak üzere.
Milli Gazete.
Motorine zam.
Yeni mesaj.
Fiyat İstikrarı Komitesi iş başında.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Dostlar, 10 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde KPSS skandalı ve FETÖ ile mücadele başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye günlerdir KPSS sınavında yaşanan rezaleti konuşuyor. Sınav iptal edildi. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Devlet Denetleme Kurulu harekete geçti. Adli ve idari soruşturma başlatıldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Peki yurttaşların zihninde beliren sorular, kaygılar giderildi mi? Hayır. Acaba önceki sınavlarda da benzer durumun yaşanıp yaşanmadığı konusunda kesin bir yanıt veriliyor mu? Hayır. Emperyalizm destekli terör, casusluk, ihanet örgütü FETÖ'nün sınav sorularını çalma konusundaki kirli ve kanlı sicili bilindiğinden herkesin aklına aynı soru geliyor doğal olarak. Acaba bu işin altında da FETÖ mü çıkacak? Nitekim bu konudaki endişeleri haklı çıkaran bilgi ve bulgular ortaya çıkmaya başladı. Soruları çoğaltabiliriz. Çünkü sınava giren gençler, aileleri, yakın çevreleri çok kaygılı. Çünkü devletin itibarı zedelendi. Çünkü toplumsal bellek bu konuda çok duyarlı. Yapılacaklar belli. Devlet büyük bir kararlılık, tutarlılık ve titizlikle, ciddiyet ve sorumlulukla bu işin üzerine gitmeli. Yargı, kılı kırk yaran bir titizlikle bir an önce suçluları cezalandırmalı. Fakat bunları yapmak sınava giren yurttaşların mağduriyetini giderir mi? Yaşadıkları moral bozukluğunu onarır mı? Öfkelerini dindirir mi? Bu olayı unutmalarını sağlar mı? Elbette hayır. Başka adımlar da atmak gerekir. FETÖ ve benzeri yapılara ilişkin mücadelenin hukuk, güvenlik, istihbarat, bürokrasi, toplum, siyaset, ekonomi, diplomasi boyutuyla aksamadan sürdürülmesidir. Bu konudaki en küçük bir gevşeklik, aksaklık çok ağır sonuçlar doğurur. İdeolojik berraklık, kararlılık ve tutarlılık olmadan FETÖ ve türevi yapılarla mücadele etmek olanaksızdır. Mücadele ideolojik zeminde de yürütülmelidir. Sosyal devlet güçlendirilmedikçe FETÖ ve benzeri yapıların zemin bulması önlenemez. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal devletin pekiştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması bu tür yapılarla mücadelenin temel şartlarıdır. Kamuda, bürokraside, ehliyet, liyakat, anayasaya sadakat, görev bilinci ve sorumluluğu esastır. Bu ilkelerin yerini tarikat, cemaat, parti, dernek, vakıf, ad, kimlik, hemşirecilik alırsa devlet işleyişi büyük zarar görür. Kısacası FETÖ ile mücadele çok yönlü, çok boyutlu, çok katmanlı yürütülmelidir.
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır 10 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde yanlış kararların faturası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkemizin krizlere sürüklenmesinde esas sorumlular idareciler olmakla birlikte yapılan yanlışlara vaktinde ve zamanında itiraz etmeyen hukukçular, ekonomistler, sanayiciler, velhasıl herkes farklı nispetlerde de olsa sorumludur. Hukuk ve adalet devletinden sapmanın başladığı ilk karar ve ilk adımda hukukçular güçlü bir şekilde itiraz etmiş olsaydı, ülkemiz bu derece hukuksuz ve adaletsiz bir yer olur muydu? Aynı şekilde ekonomik kriz bu derece büyümeden önce ehil kişiler iktidarı kararlı bir şekilde ikaz etmiş olsaydı işler bu noktaya gelir miydi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Maalesef büyük ölçüde bana dokunmayan yılan bin yaşasın tavrı sergilendi ve neticede bütün bir millet ağır faturalar ödemek mecburiyetinde kaldı. Türkiye'nin ciddi bir kriz içinde olduğunu artık iktidar mensupları da kabul ediyor. Sadece ülkemizi bu krizden yine kendilerinin çıkarabileceğini ileri sürüyor ki bu fikre kendilerinin inanıp inanmadıklarını bilemiyoruz. İçinde bulunduğumuz kriz büyük olmakla birlikte doğru adımlar atarak buradan çıkmak mümkün. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da yaptığı açıklamada ekonomik krizden çıkışın hala mümkün olduğunu belirterek ekonomik göstergelerin istenilen çerçeveden uzaklaştığı bu ortamda reel sektör olarak sormamız gereken şu: ekonomi yönetiminin B planı nedir diye sormuş. TÜSİAD Başkanı Turan şöyle demişti: enflasyonla doğru yöntemlerle mücadele etmiyoruz. Bu yüzden sürekli olarak kamu kurumlarının tahminlerinin yukarı revize edildiğine şahit oluyoruz. İster enflasyon ve cari açık olsun, ister CDS ve kur olsun, en başta hedeflediğimiz yerlerden çok uzakız. Krediye ulaşım pahalı, yatırım ortamı zayıf, ekonomik yavaşlama şiddetlendi. Bu politikalarda ısrar ettikçe zaman kaybediyoruz. Her kaybedilen zamanın ekonomik açıdan bir maliyeti oluyor. Finansal açıdan takip ettiğimiz iki mühim konu var diyen Turan, bunlardan ilki kur korumalı mevduatta Ağustos ortası ile vade sonuna geliniyor. Şirketlerin KKM'yi ne kadar döndüreceği önemli. İkincisi sonbahardaki Eurobond sendikasyon dönüşleri. Yabancı yatırımcıların belirsizliklerden dolayı çok da istekli olmadıklarını duymaktayız. Döviz arzında yaşadığımız her sorun TL'de değer kaybı anlamına geliyor tespitini yapmış. TÜSİAD Başkanı Turan, Türkiye'nin en önemli ilk 3 sorununu ise şöyle sıralamış: kurumların yıpranması, adalette yaşadığımız
problemler ve ülkemizin geleceği açısından çok önemsediğimiz eğitim kalitesindeki düşüş, beyin göçü, ekonomide sorunları hızlı ve doğru adımlarla çözerseniz, fakat yukarıda saydığımız bu üç konuda kararlılıkla ilerlemek zaman ister. Bu konularda ileriye gitmediğiniz müddetçe ülke olarak kalkınamıyorsunuz. Bu doğru tespitlerden sonra şunu soralım. Türkiye'nin neler kaybettiğinin farkında mıyız?
Esfender Korkmaz 10 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde cari açık kader değil başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2003-2021 yılları arasında geçen 19 yılda Türkiye 626.1 milyar dolar cari açık verdi. Cari açık dış ekonomik ilişkilerimiz sonucu ortaya çıkan kaynak kaybımızı gösterir. Merkez Bankası ödemeler bilançosuna göre bu sene ilk 5 aylık cari açık 28.1 milyar dolar oldu. 2022 yılı cari açık geçen yılın 2 katı en az 50 milyar dolar olur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna rağmen Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunu açıklarken Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir. Bu sürecin yansıması olarak çevrimsel etkilerden arındırılmış cari dengemizdeki iyileşme eğilimi de devam etmektedir diyor. Merkez Bankası Başkanı ya kendi dünyasında yaşıyor ya da bilerek farklı algı yaratmak için yanlış söylüyor. Ama mızrak çuvala sığmaz. Cari açık kan kaybıdır ve yoksullaşmamıza neden oldu. Ekonomik istikrarı bozdu. Bu nedenle hükümetin ve Merkez Bankası'nın önce kendi hayal dünyalarından çıkmaları ve cari açığı nasıl düşüreceklerini açıklamaları gerekir. Cari açık hiçbir ülke için kader değildir. Temel sorun yanlış politikalar ve yanlış yönetimdir. Küresel süreçte hiçbir ekonominin dışa kapanma veya ithal ikameci politikalar uygulama imkanı yoktur. Buna rağmen Türkiye'nin cari açık kıskacından kurtulması için önce üretimde kullanılan ithal aramalı ve ham madde payını en aza düşürmesi gerekir. Özel sektör yatırım yapmadığına göre pamuk gibi ham maddelerin, iplik gibi ara malların Türkiye'de üretimine devletin yüksek destek vermesi ve gerekirse geçici bir süre için devletin bu alanda piyasaya girmesi gerekir. Türkiye için optimal kur rejimi, ekonomik konjonktürü, mevcut riskleri, piyasa şartlarını dikkate alan ve kurdan dolayı ortaya çıkabilen sosyal maliyetleri minimize eden bir rejim olmalıdır. Bu rejim yönetimli dalgalanma rejimi olabilirdi. Ancak yönetimli dalgalanma için Merkez Bankası'nın elinde döviz rezervinin olması gerekir. Rezerv meselesine gelince dengeli bir kur politikası olmadan hiçbir ülke rezerv sahibi olamaz. Önce dengeli ve uygun kur politikası olmalıdır. Kambiyo rejimi değiştirilmelidir. Sıcak para girişi kontrollü olmalı. Buna karşılık doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi için bürokrasi, vergi ve yatırım teşvikleri verilmelidir. Dahası hukuki ve demokratik altyapı yeniden tesis edilmelidir. Türkiye'ye özellikle son zamanlarda doğrudan yatırım sermayesi, güven ortamının kaybolması ve izinlerin şu veya bu şekilde yüksek maliyete çıkmasıdır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsül'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsül'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halka adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 38. bölümüyle beraberiz.
İnsanın büyük kurtarıcının zuhurunu bekleyenler bu uğurlu ve mukaddes olayın gerçekleşmesi için kişisel ve toplumsal boyutta çabalar gösterir ve zemin hazırlamaya çalışırlar. Ancak bekleyen kişi herhangi bir eylemden önce zayıflık, sapkınlık ve hayal kırıklığına uğramamak için amacının önemini ve büyük etkisini bilmektedir. Mehdi Aleyhisselam'ın vaat edilen zuhurunu ve küresel bir adalet hükümetinin kurulduğunu rasyonel sebeplere ve dini öğretilere dayanarak öğrendiğinde zuhuru bekleyen insan, halkların huzurunu, esenliğini ve manevi mükemmelliğini, zulmün, ayrımcılığın ve yoksulluğun ortadan kaldırmasını ister. Gaybet çağında görevlerine daha iyi yerine getirir.
Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhuru beklemeyi amellerin ve ibadetlerin en hayırlısı olarak görmüştür. Diğer hadislerde de bekleyene büyük sevapların yazıldığı vurgulanmıştır. Ama ahir zamanın kıyamının ve zuhurun önemini anlamayan biri onu inşa etmek için fazla motivasyona sahip değildir. Aynı şekilde kıymetli bir hazinenin kıymetini bilmeyen kimse onu elde etme ve muhafaza etme arzusunu duymaz ve az bir zorluk karşısında yorulur, kalbi kırılır, şevk ve motivasyonunu kaybeder. Bu nedenle herhangi bir pratik eylemden önce gerçek bir zuhuru bekleyen adayı zihinsel olarak kendini hazırlamalı ve hangi yüce ve önemli amaç için çabaladığını bilmelidir. Yoksulluk, savaş ve adaletsizliğin yarattığı baskıyı ve ızdırabı hisseden insanlar, gerçek bir kurtarıcının ortaya çıkmasına daha hazırdır ve bu büyük insanlık olayını gerçekleştirmek için daha fazla çaba sarf etmeli ve önemini başkalarına hissettirmelidir.
Mehdi Aleyhisselam'ın asil ve seçkin kişiliğinin bu küresel hareketin cesur, bilge ve adil bir lideri olduğunun kabul edilmesi, ahir zamanın vaat edilen kıyamına olan inançla ilgili önemli bir husustur. Halkın her kıyamın ve bayrak taşıyıcısına olan güveni ve inancı, halkın istikrar ve azminin ve başarı yolundan ayrılmamasının etkinidir. Peygamber Efendimiz'in soyundan ve varislerinden İmam Sadık Aleyhisselam bu konunun öneminden dolayı gaybe çağında şu etkin duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ey Allah'ım, bana kendini tanıt. Sen kendini bana tanıtmazsan ben senin peygamberini tanımam. Allah'ım, beni elçinle tanıştır. Çünkü elçini tanımazsam senin gücünü de bilmem. Allah'ım, beni delilinle, Hazreti Mehdi ile tanıştır. Çünkü onu tanımazsam senin dilinden sapacağım.
Aslında insanlar her daim devrinin masum imamını ve liderini tanımalı ve ona uymalıdır. Değerli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Zamanının imamını tanımadan ölen kimse cahiliye döneminde ölen gibidir. Bir başka hadiste ise şöyle buyuruyor. Kim çocuklarımdan olan Hazreti Kaim'i gaybette inkar ederse cahiliye ölüleri gibi ölüdür.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve halifleri çeşitli hadis ve rivayetlerde Hazreti Mehdi'nin azametini ve görkemini anlatmaya çalışmışlardır. Allah Resulü son halife hakkında şöyle buyurmuştur. Mehdi cennetlilerin tavus kuşudur. Yüzü ay gibi parlar. Işıktan giysilerle kaplıdır. Çeşitli hadislerde Bakiyetullah'ın zahiri vasıflarından bahsedilmiş ancak gerçek bir müminin bilmesi gereken şey siyeri, faziletleri ve konumudur. Bu bağlamda İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Mehdi, insanların en bilgini, en hikmet sahiplisi, en takvalısı, en sabırlısı, en affedeni ve en ibadet edenidir. Allah Resulü İmam Zaman Aleyhisselam'ı insanların en bilgesi ve en hikmetlisi olarak adlandırmıştır.
Tahran Radyosu.
Küresel Mehdevi Hareketi'nin lideri hakkında bu gibi ahlaki ve manevi erdemleri bilen, bekleyen kişi, o asil kişinin ortaya çıkması ve yükselmesi için çabalarını iki katına çıkarır. Çünkü o, birçok isyan önderi gibi hırslı ve ikiyüzlü olmadığını, tüm varlığını halkın maddi ve manevi ilerlemesine adadığını ve insanlığın özgürleşmesi için küresel bir harekete öncülük etmeyi hak eden tek kişi olduğunu bilir. Zulümden ve adaletsizlikten, yoksulluktan ve yolsuzluktan insanları uzaklaştırabileceğini bilir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah nezdindeki yüce konumunun nisbi anlayışı, insanların kurtuluş ve iflahına olan sevgisi ve ilgisini bilmek, böylesine şefkatli ve merhametli bir imamın sevgi ve dostluğunu onların kalplerinde yer etmesine yol açar. Bu anlayış artıkça sahibi zamana olan ilgi ve sevgi de artar. Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet edilmiştir. Ne mutlu benim ailemin kaimini anlayanlara, kıyam döneminden önce ona ve ondan önceki imamlara, uyanlara ve düşmanlarına karşı nefretlerini ilan edenlere selam olsun. Onlar dostlarım, yoldaşlarım ve en sevgili milletim benimle beraber olacaklar.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın değerli babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam da sevgili oğluna güzel bir tefsirle hitap ederek şöyle buyuruyor. Bilin ki kulların kalpleri, ihlas ve sadakat ehlinin kalpleri tıpkı bir kuşun yuvasına uçtuğu gibi bize doğru uçar. Elbette o imama duyulan bu hayranlık faydalı ve etkili olduğunda insanın hayatını etkiler. Bir insan birine ilgi duyduğunda
sevgilisinin hatırası daima zihninde yer alır ve hayatının sevgilisinin rengine ve kokusuna bürünmesine neden olur. Bu nedenle zuhuru bekleyen kimse, vaat edilen kıyamda imama eşlik etmeyi hak etmesi için dindar ve anlayışlı liderini ve önderini örnek almalı ve karakterini, davranışını ve ahlakını mümkün olduğunca ona yaklaştırmalıdır. Böyle bir kimse her yerde onun davranışlarını gözetler, kötülüklerden ve günahlardan sakınır ve hayırlara yönelir. Aslında Hazreti Mehdi aleyhisselam, bekleyenlerin en önemli görevlerinden biri olan kendisini geliştirme ve nefsini terbiye etme ve Allah'ın rızasını kazanmada etkili bir faktör ve motivasyondur.
Meşhur nütbe duasında kalpleri Hazreti Mehdi'nin sevgisinden dolu olanlar şu duayı okurlar. Allah'ım, elçini görmeye hayran kullarınız. Sen onu bizim koruyucumuz ve yardımcımız olarak yarattın. Bize dayanak ve sığınak olarak onu gönderdin. Onu müminlerin önderi olarak belirledin. Bu yüzden bizden ona selam gönder. Bizim kerametimizi ve makamımızı artır. Nimetini onun bizim liderimiz olarak belirleyerek tamamla. Bizi cennete götürmesine ve ihlaslı şehitlerinin yanına götürmesine müsaade et.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı adlı sohbetimizin bu haftaki bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsoyer.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wbs.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hadid suresinin 16 ve 17. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي
وَلَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünseniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Bu ayetlere göre iman ehli olanları tehdit eden tehlikelerden biri gaflet ve ihmaldir. Allah'ı anmaktan gaflet etmek ve onun kitabındaki ayetleri unutmak. Tarih boyunca önce Allah ve peygamberine iman eden, fakat zamanla dünya ve dünyevi işlerle meşgul olup Hakk'a karşı teslimiyet ruhunu kaybederek Allah'ın emirlerine karşı kalpleri taş kesilen çok sayıda insana rastlıyoruz. Fakat iman ruhu, Allah ve kitabındaki ayetlere karşı huşu ve huzu içinde olmaktır ve zaman aşımı insanı Allah'tan gaflete düşürmemelidir. Nitekim İslam'dan önceki ümmetlerde de böyle bir şey yaşandı. Bu yüzden Müslümanlar ibret alarak Allah'ın kitabı ve öğretilerini canlı tutarak bu konuda ihmalkar olmamaları gerekir. Ayetlerin devamı ise çok açık bir gerçeğe işaret ederek şöyle buyuruyor. Allah'ın ölü toprağı yağmur indirerek canlandırdığı gibi Allah'ı zikretmek ve yad etmek, onun kelamı karşısında huzu ve huşu içinde olmak, insanın kalbini uyandırır ve canlandırır, paslarını siler ve ona aydınlık ve maneviyat kazandırır. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Allah'ı zikretmek ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, insan kalbini yumuşatırken katı kalpli olmasını engeller. Zaman aşımı ve yaşın ilerlemesi, dünyaya bağlılık ve Allah'ın emirlerinden gaflet etmenin sebeplerindendir. Allah'ı zikretmekle böyle bir tehlikeyi kendimizden uzaklaştıralım. İlahi sünnetler tüm insanlar ve ümmetler için yeksandır. Bu yüzden Müslümanlar da dahil, ümmetlerin hiçbiri kendisi için özel üstünlükler düşünmemelidir. İnsanların kalbi Allah ve kelamına karşı huşu içinde olmalı ve insan kendi aklı ile duada Allah'ın ayetleri hakkında düşünmelidir.
Minnel raca, minnel dua, minnel hata, minkel ata. منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
Şimdi Hadid suresinin 18 ve 19. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
İnnel musaddiqin والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Önceki ayetler Allah'a iman ve kalplerin Allah karşısında yumuşak olmaları hakkındaydı. Bu ayetler ise onların işaretleri ve sonuçlarına değinerek şöyle buyuruyor. Muhtaçlara infakta bulunmak ve sadaka vermek Allah'a karşı huşunun belirtileridir. Dünyada infak ettikleriniz Allah'a kredi vermiş misalidir ve ahirette ona ihtiyacınız olunca Allah onun birkaç katını sizlere geri verir. Hiç şüphesiz böyle olan müminler Allah nezdinde sıddıklar ve şehitler makamı gibi konumları vardır ve Allah da şehitler ve sıddıkların mükafatını onlar için düşünür. Tabii apaçık gerçekleri inkar ve tekzip edenleri ise kıyamette ağır bir ceza bekliyor. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Muhtaçlara sadaka vermek iddia edilen imanda sadakatin belirtisidir. Sadaka verenler ise imanlarına sadık olan sıddıkların makamına ulaşırlar. Allah kullarına yapılan her türlü yardım, ister sadaka ister karşılıksız borç olsun, Allah'a kredi vermek misabesindedir. Borç vermek ve infak etmek, görünüşte dünya malının azalmasıdır, fakat gerçekte onun artmasına sebep olur. Dünya işin sonu değildir ve insanları dünyevi hayatları uyarınca kıyaslamayın. Herkesin sonu kıyamette belli olur. Hayırlı işlerde bulunan iyilikseverler kendi iyi amellerinin mükafatını alır ve sonsuz huzura kavuşurken kötüler de azaba düşerler. Subhanallah.
سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
Şimdi hep birlikte Hadid suresinin 20. ayetini dinliyoruz.
İ'lemû ennemel hayâtud dünyâ le'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâthur. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا فَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bu ayet insan yaşamının çeşitli evrelerine değiniyor. Şöyle ki, hayatının her evresinde dünya güzelliklerinin bir kısmı ile meşgul oluyor. Oyun ve eğlence çocukluk ve ergenlik dönemlerine aittir. Gençlikte insan daha çok güzellik ve ziyneti düşünür. İlerideki yaşlarda ise insan mal, makam ve geçmişiyle övünür ve bir sonraki aşamada ömrünün sonuna yaklaşmasına rağmen hırs ve cimriliğe yakalanarak daha fazla mal biriktirmeye çalışır. Gerçi insanın ömrü 60-70 yıl veya daha fazla veya daha az olabilir. Fakat hızlı bir bakışla tıpkı baharda açarak yeşillenen ve meyve verince sararmaya başlayan bir tohum gibidir. En sonunda sonbaharda sararır, kurur ve ölür. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Dünyayı ve özelliklerini tanımak, insanı gaflet ve sapma tehlikesinden korur ve onun bu dünyadaki hayatı ile ilgili görüşünü değiştirir. Dünyada fazlasıyla gönül bağlamak, insanı aldatır ve gurura ve gaflete kapılmasına sebep olur. Tabii artık iş işten geçince kendi hatalarının farkına varır. Allah ve maneviyatsız bir hayat, çocuksu bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Hatta eğer oynayanların yaşı büyük olsa bile. Tüm insanlar dünya hayatından az çok yararlanırlar. Fakat önemli olan konu dünya nimetlerinden doğru şekilde yararlanmaktır. Dünya bazıları için gelişme ve cennete girme aracı olurken, bir başka grup için ifal, gurur ve sonuçta da cehennem uçurumuna düşmek vesilesidir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterinin mektubuna verdiği yanıtta, direnişin her bir bölümünün tek başına düşmanın burnunu yere sürebileceğini kanıtladığını vurguladı. ISIS Ulusal Komisyonu Filistinli çocukların terörist İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini kınadı. İran Meclis Araştırma Merkezi yayınladığı raporda işgal altındaki topraklara 700'den fazla roket atılması Siyonistlere bundan böyle her türlü macerasının bedelini daha ağır ödeyeceğini gösteriyor dedi. Kudüs'te işgalci rejim İsrail'e ait bir belediye otobüsünün kontrolünü kaybederek durağa daldığı kazada ikisi çocuk, 3 kişinin öldüğü bildirildi. İran ve Afganistan arasında Hirmend Nehri Suyu ile ilgili anlaşma imzalandı. İran, Hayyam uydusunun 3 versiyonunu daha üretecek. Türkiye Enerji Bakanı, bu ülkenin enerji alanında Rusya'ya yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarına katılmayacağını aktardı. Türkiye, sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığını bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.